İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz. Bir Bedenimizdeki Hayatlar programına daha hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Sayın Profesör Doktor Mehmet Tınaz, Türkiye'nin en önde gelen kulak burun boğaz uzmanlarından bizim abimiz, hocamız aynı zamanda. Çapa Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi kulak burun boğaz bölümü profesörlerinden. Şu anda da Florence Nightingale Hastanesi kulak burun boğaz departmanında görevine devam ediyor. Hocamızın çok önemli bir özelliği daha var. Sporcu kimliği aynı zamanda. Evet. Türkiye'nin önde gelen tenis şampiyonlarındandır. Şampiyonlar şampiyonudur. Doktorlar ele bölümünde uzun yıllar rakipsizdi. Hatta turnuvaya sizi almıyorlardı hocam. Ben de her karşılaştığımda sizden en fazla bir game alabilirdim. Onu da lütfen nezaketen verirdiniz bana.
Ama şimdi durum biraz değişti. Doktorlar daha fazla spor yapmaya başladılar. Daha fazla tenis oynamaya başladılar. Çok iyi tenis oynayanlar var. Yine devam ediyoruz.
Yavaş maşallah. Çok sağlıklısınız.
Teşekkürler size. Yani
sporcu kimliğiniz var hakikaten maşallah. Mesleğinizde de bir o kadar başarılısınız hocam. Onun için de
başarılı
tebrik ederiz.
Başarılı olmaya çalışırız.
Evet. Çok talebe yetiştirdiniz maşallah. Hocam isterseniz sizin uzmanlık sahanızdan başlayalım. Evet. Kulak burun boğaz hastalıkları. Evet. Çocukluk çağının hastalıkları ayrı, yetişkinlik çağının hastalıkları ayrı. Çocukluk çağıyla başlayalım mı hocam
çocukluk
inşallah?
Çocukluk çağıyla başlayalım. Çünkü çocukların yaklaşık %40'ı mutlaka bir kere kulak burun boğaz muayenesi olur ve kulak burun boğaz hastalıklarından muzdarip olur diyebiliriz. Birçok hastalığı çocuklarda görebiliyoruz ama bunların içinde en sık olan orta kulak iltihaplarıdır. Evet. Her 5 çocuktan 3'ü ilk 7 yaş içinde orta kulak iltihabıyla bir doktora başvurur kulak burun boğaz uzmanına. Bunun teşhisinin ve tedavisinin bir an evvel yapılması çok önemlidir. Çünkü kulak anatomik olarak beyne çok yakındır. İçinden yüzün hareketini sağlayan sinir geçmektedir. Dolayısıyla iltihap bir an evvel ortadan kaldırılması gerekmektedir. Akut orta kulak iltihabı dediğimiz bu rinli orta kulak iltihaplarında genelde çocukta ağrı, ateş, huzursuzluk olur. Evet. Ve bu şikayetle doktora gelir. Muayenesi mikroskop altında yapılarak teşhis hemen konulur ve tedavisi çok çabuk gerçekleştirilir. Buradaki en önemli sebep kulakla geniz arasındaki yolun geçirilen bir üst solunum yolu iltihabından sonra tıkanması, iyi çalışmaması ki çocuklarda bu yol çok incedir ve kıkırdak ve kemik yapısı tam oluşmadığı için iritasyona çok çabuk cevap verir ve şişer. Öksürük ve sümüklerinin sümkürmesiyle de iltihaplar orta kulağa geçebilir ve olay başlar. Dediğim gibi antibiyotikler, üst solunum yolu enfeksiyonunu ortadan kaldıracak dekonjestan dediğimiz ödemi alacak ilaçlar, burun damlaları ve ağrı kesicilerle tedavi edilebilir. Çok sık olursa tabii o zaman üst solunum yollarının daha derin bir muayenesi gerekir. Evet. Daha çok da kreşe giden çocuklarda, anne sütünü yeterli almayan çocuklarda ve sigaralı ortamda, evde sigara içilen ortamda bulunan çocuklarda orta kulak iltihaplarının daha çok görüldüğü literatürde belirtilmektedir.
Evet. Nasıl anlıyoruz? Mesela çocuk benim kulağım ağrıyor, kulağım iltihaplandı
tabii
demez.
Tabii onu söyleyebilen çocuk var. Evet. Onu söyleyemeyecek yaşta olduğu zaman çocuk ateşi olur, çok huzursuzdur ve kulağını kaşır. O sırada da eğer bir burun tıkanıklığı, nezlesi varsa zaten çocuk doktoru da rutin olarak ilk bakacağı yerlerden biri kulak muayenesidir. Otoskopla bakar. İster çocuk doktoru tedavisini yapar, ister kulak burun boğazcıya yönlendirir ve kulak burun boğaz tarafından yapılır.
Bunları ilerlediği durumlarda biliyoruz siz bir müdahale etmek durumunda kalabiliyorsunuz. Evet. Mesela küçük delik açmak, tüp takmak gibi.
Tabii şimdi çok şişmiş sezar ve bunu tahliye etmek, parasentez dediğimiz zarı mikroskop altında düzgün bir çizik atıp bu iltihabı içinden vakumla alıyoruz ve çocuk hemen 10 dakika içinde hem ağrısı kesiliyor hem de olayın büyük bir bölümünü çözmüş oluyoruz. Tekrar eden orta kulak iltihapları var ki bazı çocuklar bir kışta 5-6 kere orta kulak iltihabı oluyor. Tabii bunun zararlı etkileri var. Dediğim gibi menenjit yapma riski var, beyin absesi yapma riski var ve yüz siniri kanalını toksik etki yaparak, zehirleyici etki yaparak irite edip yüz felci yapma dahi çok nadir de görülse var. Evet. Ayrıca çok sık tekrar eden orta kulak iltihaplarında kalıcı kayıplar, işitme kayıplarına sebebiyet olabilir. Bu açıdan bunlara eğer böyle çok fazla oluyorsa ventilasyon tüpü dediğimiz Öztaki'nin görevini geçici olarak yapılabilen halk arasında tüp namıyla geçen bir protez takılıyor zarın üstüne. 1 milimetrelik bir protez. Bu Öztaki'nin görevini yapıyor. O sırada genizde herhangi bir bademcik dokusun devamı olan et varsa veya bir solunum yolu enfeksiyonu varsa o da düzeltilmeye çalışılıyor.
İşitmeyen etkisi ne oluyor bunun? Yani o sırada işitme devam edebiliyor mu yoksa?
Şimdi biz şöyle işitiyoruz. Dışarıdan sesler geliyor.
Evet.
Kulağımız, kepçemiz bu sesleri alıyor. Bunlar titreşerek dış kulak yolundan zarı titreş diyorlar. Orta kulakta çekiç, özengi kemikleri var. Bunlar titreşiyor ve hava ortamından sıvı ortama, iç kulağa ses enerjisi güçlenerek geçiyor. İç kulakta da bu elektrik enerjisine çevrilip beyne gidiyor. Orta kulakta bir mayi veya iltihap olduğunda bu geçiş engelleniyor. Dolayısıyla iletimdeki gecikme bir tıkanıklık hissi ve iletim tüpü bir işitme kaybı yapıyor. Ama eğer devam ederse bu mikropların veya toksik etkinin iç kulağa geçmesiyle iç kulaktaki bir hasar kalıcı oluyor.
Evet.
O işitme kaybı kalıcı olarak devam ediyor. O açıdan çok çabuk tedavi edilmesi gereken bir durum.
Derhal hem ilaç hem de dediğiniz evet. yöntemler eğer gerekiyorsa evet. mutlaka hemen yapılmalı. Yani ilk olarak kulak burun boğazı
görmesi bir kere, lazım. Evet, çünkü bazı çocuklar da var ki serez otitis media dediğimiz, sekreter otitis media dediğimiz orta kulak normalde steril bir alan. Yani içinde mikrop yok. Orta kulakta mikropsuz sıvının biriktiği durumlar var. Bu çocukluk çağında çok görülen, okul öncesi çağda çok görülen bir durum. Burada çocukların ağrısı sızısı olmuyor iltihap olmadığı için. Sadece biraz evvel söylediğim iletimde engelleme olduğu için iyi işitmiyorlar. Annesinin söylediği lafları tekrar ettirebiliyor. Duymamazlıktan geliyormuş gibi veya televizyonu fazla açıyor. Tabii uyanık olan aileler bunu çok çabuk fark ediyorlar. Ya da öğretmenleri fark ediyor. Çocuğun duymadığını söylüyor. Bunlardaki orta kulaktaki sıvı tamamen mikropsuz bir sıvı. Bunun sebebi şu. 3 tane sebebi var. Birincisi bu çocukların hafif alerjik olması üst solunum yolları açısından. İkincisi normalde bizim üst solunum yollarımızın kendi kendini temizleme fonksiyonları var. Klirans dediğimiz tıpta. Evet. Oradaki hücreler orayı temizliyor. Bu çocuklarda bu yavaş çalışıyor. Büyüdükçe düzelebiliyor. Tamamen çalışmazsa zaten ciddi bir hastalık oluşuyor ama yavaş çalışıyor. Bir de büyük bademcikler ve geniz etleri östeki borusu dediğimiz kulakla geniz arasındaki yolun çalışmasına engel oluyor. Dolayısıyla bu hadise oluşuyor. Bunda mutlaka eğer ilk anda kullanılan antibiyotik ve dekonjestanlara cevap vermiyor ve östaki tekrar çalışmıyorsa tüp takmalı ve eğer geniz eti veya tıkayıcı tipte bademcik varsa tahliye etmeli ve üst solunum yollarındaki alerji ve iltihaplar ortadan kaldırılmalı.
Kaldırılmalı. Maşallah. Demin anlattınız. Hakikaten işitmede mükemmel bir fonksiyon. Evet. Allah çok güzel yaratmış.
Çok değişik
evet. bir şey. Kulak zarı, o minnacık kemikler, milimetrik değil mi onların
tabii, büyüklükleri? Tabii. Öyle bir sistem var ki orada bu özengi kemikçimiz, stapes kemiği dediğimiz özenci kemikçimiz bir, hem işitmeyi arttırıyor hem de bizi aşırı seslerin kulağa gelmekte ve orada yaratmakta olduğu kötü olaylardan engel oluyor. Şöyle maşallah. Oluyor. Diyelim ki işitmemizin 70-80 desibel üstünde çok yüksek bir ses oldu etrafta. Bir patlama oldu. Bu gelen ses stapes kemikçiğinle beraber onun boynuna gelen çok ufak bir kas var. Muskul stapedius. Onu sinirini uyarıyor. Ve evet. kasılıyor bu ve o sesin iç kulağa geçip bir akustik bir ses travması yaratmasını engelliyor. Çok anormal bir mekanizma yani.
Maşallah.
Evet, evet.
O kas dediğiniz de değil mi?
Böyle, tabii.
Yani artık mikroskopik bir kas.
Tabii tabii mikroskop altında görebilirsiniz onu. Bazı ameliyatlarda onu kesiyoruz hasta daha rahat işitsin diye.
İnşallah. Çocuklarda orta kulak iltihabı çok sık görülüyor ama hem çocukların hem yetişkinlerin çok önemli bir hastalığı vardır. Ben de çocukluğumda evet. Bu hastalık... Bademcik iltihabı.
Evet.
Hep sık sık değil mi? Özellikle evet. çocuklarda, bademciklerde sık sık enfeksiyon olur. Böyle evet. iltihaplanma olur. Nasıl tedavi ediyor? Onu isterseniz konuşalım.
Şimdi buna tabii son zamanlarda çok tartışmalı. Yani bir panel oluyor, bademcik panel oluyor. Bir sürü tezler ileri sürülüyor ama buradaki olay şu. Bademcikler bir halkadır. Buna tıpta Waldeyer halkası diyoruz. İki tane bizim bademcik olarak bildiğimiz palatal bademcik dediğimiz doku. İki tane dil kökünde olan dil kökü bademcikleri. İki parça halinde genizde olan ve çocuklarda geniz eti denilen evet. bademcik ve farenksi kaplayan yani yutak bölümünü kaplayan yüzlerce lenf dokusu. Bunların hepsi bademcik dokusu esasında. Ve bizim aldığımız sadece geniz eti ve palatal bademcik dediğimiz kenardaki bademcikleri alıyoruz. Bu da ne zaman alıyoruz? En fazla endikasyonu tümöral durumlarda alıyoruz. Eğer üstünde bir kanser şüphesi varsa kesin alınma
Evet.
indikasyonu var. İkincisi çok büyükse ki bunlar apne dediğimiz gece uykuda solunum durmasına sebebiyet veriyorlar. Yani rahat uyuyamıyor. Çocuk gece uykuda horluyor, solunumu belirli bir süre duruyor, çok terliyor, sağa sola dönüyor. Büyükler için de aynı şey geçerli,
Her
tıkayıcı
horlayanda apne bu solunum durması oluyor mu?
vasıfta. Çok çeşitli faktörleri var. Yani burnun
Evet.
kemiğinin eğri olması, bademciklerin büyük olması, yumuşak damağın ve küçük dilin hipertrofik olması, hastanın büyükse kilolu olması,
Evet.
yatış pozisyonu bunların hepsi apneye götürebilir hastayı. Ama çocukları konuştuğumuz zaman büyük bademcik en fazla apneye götürüyor ve
Evet.
kesin indikasyonlarından biri de eğer tıkayıcı vasıfta bir bademcik ve geniz eti varsa bunu almak gerekiyor.
Evet.
Şöyle bir kanı var, yani bunlar mikropları önleyen bir kapıdır. Bunları alırsanız mikropla böyle bir şey tıbbi olarak doğru değil. Çünkü onların görevini dil kökündeki bademcikler yapıyor siz aldığınız zaman ve farenkstekiler yapıyor. Hatta hastalar derler ki faranjit oluyorum. Farenksteki lenf dokuları dışarıdan giren mikropları
Evet.
karşılıyor ve buna cevap veriyor. Bu açıdan bu ikisi kesin indikasyonlar. Bunun haricinde ağız kokusu yapması. Geçirilen enfeksiyonlarla bunların içindeki yollar çalışmıyor. İçinde yemek artıkları, kan yıkım ürünleri kalıyor ve temizleyemediği için tahliye sebeplerinden biri ağız kokusu insanın toplum içinde kötü duruma düşüren
Evet.
bir semptom. Onun haricinde çok sık enfekte olması, yani senede 5-6'dan fazla enfekte olması bu ikincil endikasyonlar. Kesin indikasyon değil. Çünkü günümüzde o kadar çeşitli antibiyotikler var ki engellenebiliyor bunlar. Ama sonuçta ben şöyle diyorum, buna karar veren ailedir çocuğu
Evet.
için. Çünkü eğer çocuk her gün hastaysa, her hafta antibiyotik alıyorsa, hiçbir şekilde yapılan tedavilerle önüne geçilmiyorsa da bademciğin alınmasının sağlık açısından hiçbir
Tabii.
sakıncası yok.
Evet.
Tabii ki günümüzde bir takım şeyler oldu. Çok çok iyi gelişmemiş hastanelerde ameliyatlar oldu ve hastalara bazı komplikasyonlar ortaya çıktı. Bunlar halkı bademcik ameliyatından uzaklaştırdı. Gerçekten sonunda cik olmasına rağmen çok özel de bir şey var. Mesela Kıbrıslılar her şeyin sonuna cik getirirler. Bademciye badem derler, ona cik getirmezler. Bunun ameliyatı da hem solunum yolu hem de yemek borusunun ağzı aynı yerde çalıştığınız için esasında çok değerli bir güç bir ameliyattır ama her türlü şart artık ülkemizdeki hastanelerde dört dörtlük o açıdan hiç problem olmadan çocuklar ameliyat olabilir.
Evet, doğru. Ben de olmuştum. Dediğiniz gibi çok sık enfeksiyon
Evet.
kaynağı olmuştu bende. Aldıktan sonra da çok rahatlamıştım.
Tabii.
Yani evet.
Genelde
Gerektiği
hastalar
zaman
çok
yapılıyor,
rahat.
evet.
Evet, gerektiği zaman yapmak lazım.
Ama maşallah gerekli de yaratılmış, dediğiniz gibi o önemli. Yani
Tabii
alındığı
tabii.
zaman mikroba tamamen açık öyle değil. Yani
Tabii tabii
evet.
yok yok. Zaten şöyle düşünülürse geniz eti şikayet yapan geniz bademci 12 yaşından sonra çocuk büyüyünce kendiliğinden ortadan kayboluyor. Sadece ufak dokular halinde kalıyor. Çok çok lazımlıysa niye kayboluyor? Yani
Evet.
kaybolmaması lazım. Onun için bademci de aldığınız zaman dil kökü bademci veya farenksteki lenf dokuları çok rahatlıkla bu işi halleder.
Bir de bu onu tavsiye ediyor musunuz? Radyo frekans gibi bir yöntemle geniz etine müdahale.
Şimdi bu radyo şöyle lazer olsun, radyo frekans olsun bu
Evet.
tip aletlerin tıp alanına sokulması için çalışılıyor. Başta lazerle bademciklerin pili kanın dışında kalan büyük kısmı kesilerek yapılması ortaya konuyor. Daha sonra bu radyo frekans sistemi kullanılarak sonuçta her şey kanamasız veya hastayı kanama riskine sokmadan bir ameliyat yapmaya dayanıyordu. Ama lazerle yapılanlarda lazer biliyorsunuz bir ısı bıçağı. Yarattığı hasar çok derin oldu. Hastalar çok fazla ağrı çektiler. Yarısı kesilen bademciğin yapılan çalışmalarla geri kalanının sonra çalışıp çalışmadığı belirsiz oldu. Bir takım bademcik taşları denen dokular oluşabildi. Ve uzaklaşıldı. Ama radyo frekans hem burnun konka denilen sistemlerinin küçültülmesinde kullanılıyor, ısı verilen bir sistem. Hem de buna benzer termal welding sistem denilen bir sistem var. Bunlar da kansız bademcik ameliyatı yapılması için kullanılıyor. Kullanıyoruz. Gerçekten çok iyi. Hem hastalar çok rahat ediyor, hem de cerrah hiçbir kanama olmadan ameliyatı bitirebiliyor.
Evet. Çocuklarda bir önemli konu da bazen hani işitme kaybı olan, konuşamama sağır ve dilsiz dediğimiz öbürlü insanlarımız oluyor.
Evet.
Onlarda yanlış müdahaleler yapılabiliyor, yanlış bilgisizlikten dolayı. O konuya da değinelim mi?
Şimdi hepimizin çocukları var, kardeşleri var. Bir insan konuşma hayatına ağlamayla başlıyor. Daha sonra agulamalar oluyor. Daha sonra 9-10 aydan sonra bunlar anne baba gibi kelimelere dönüşüyor. 2 yaşına bastığı zaman 2 kelimeli cümleler kurmaya başlıyor. 3 yaşında doğru düzgün cümleler kuruyor. Eğer bir çocuk bunları yapmıyorsa, yani uyaranlara cevap vermiyorsa, gel git laflarını, oğlum şunu yap, kızım bunu yap cevap vermiyorsa ve aile bunun işitmediğini fark ediyorsa, o zaman mutlaka hemen bir hekime gitmesi lazım. Çünkü konuşmayı öğrenme yaşı ilk 2 yaş. Bu 4 yaşa kadar devam eder. 4 yaşına kadar eğer çocuk konuşmuyorsa ve ciddi bir işitme kaybı varsa, ki konuşmamanın en büyük sebeplerinden biri, o zaman 4 yaşından sonra ona müdahale etmek çok zor oluyor. Nedir bunların sebepleri? %50'sinde hiçbir sebep bulunmayabilir. Genetik ve genetik olmayan sebepler vardır. Genetik sebepler, bu iç kulağın gelişmemesi olabilir. Bir takım böbrek hastalıkları, göz hastalıkları ve guatr hastalıkları beraber olan doğumsal işitme kayıpları olabilir. Kromozom anomalileri olabilir. Bir de bildiğimiz sebeplerden olabilir ki bu doğum öncesi, hamilelik sırasında annenin geçirdiği hastalıklar sebebiyle çocuk işitmeyebilir. Bu hastalıklar nedir? Mesela hamilenin ilk 3 ayında kulak gelişimini tamamlar anne karnında.
Evet.
Bu 3 ay içinde geçirilmiş virüs hastalıkları, diyelim ki kızamıkçık, annenin kızamıkçığı, çocukta işitme kaybı yapma riski doğru. Toksoplazma enfeksiyon dediğimiz enfeksiyonlar, annenin travmaya veya radyasyona maruz kalması ve hamilelikte bir takım ilaçların alınması. Bunlardan aminoglikozit grubu ilaçlar dediğimiz ilaçları çok dikkatli kullanmak lazım.
Evet.
Özellikle hamilelikte. Daha sonra doğum anında olan bazı olaylar var. Bunlardan biri çocuğun oksijensiz kalması doğum anında. Çünkü iç kulak, koklea dediğimiz salyangoz kısmı oksijene karşı çok hassastır. Oksijensiz kalması bir kalıcı bir işitme kaybına sebebiyet verebilir. Yine doğumdan sonra çocuğun kern ükterus dediğimiz sarılık olması, ama fizyolojik sarılık değil. Bilirubin metabolizması, daha çok RH uyuşmazlığından olan, yani kan grupları uyuşmazlığından olan ve bilirubinin iç kulakta çökmesiyle bir sağırlık oluşabilir. Yine doğum ağırlığı düşük olan çocuklar, 2,5'ün altında olan, 2 kilo olan çocuklar risklidir. Bunların %5'inde işitme kaybı olabileceği söylenmiştir. Yine daha sonra, doğumdan sonra çocuk büyürken en fazla sebeplerden biri menenjitler. Geçirilmiş menenjitler işitme kayıplarına sebebiyet verir ve biraz evvel söylediğimiz orta kulak iltihapları, çocukluk çağı hastalıkları, ki bunlardan kızamık ve kaba kulağı sayabiliriz. Normalde kaba kulak, kulak ismi geçmesine rağmen bir kulak hastalığı değil, tükürük bezi iltihabıdır, ama bu virüs 2000 vakada bir tek taraflı kalıcı işitme kaybı yapabilir. Kızamık iki taraflı yapabilir ağır geçen vakalarda. Demek ki böyle bir çocukla karşılaşırsak, yani çocuk konuşmuyorsa, iyi bir anamnez almak lazım. Ülkemizde yapılan araştırmalarda da akraba evliliklerinde %50 oranında, yani bu çocukların anamnezinde %50'sinde akraba evliliği ortaya konmuştur.
Evet.
İşitme kaybı olan çocuklardan. Bu açıdan iyi bir anamnez almak lazım. İyi anamnez aldıktan sonra çocukların bir an evvel testlerini yapmak lazım. Bununla ilgili merkezler de var ülkemizde, üniversite hastanelerinde. Çocukları işitip işitmediği objektif ve subjektif olarak %100 ortaya konuyor.
Evet.
Ve ondan sonra da ona göre tedavisi yapılıyor.
Evet.
Burada ailelerin konuşmayan çocuklarından diyelim ki bazıları diyor ki dil altı bağını keselim, konuşur. Direkt olarak önce bir işitme testi, kulak burun boğazın görmesi lazım. Ama bu tip çocuklara bir takımın görmesi lazım. Bu çocuk psikiyatrisi, çocuk nöroloğu, çocuk doktoru, kulak burun boğazı hepsi beraber. Çünkü çocuğun problemini çözmek lazım.
Evet, bu anlattıklarınızdan tabii şu ortaya çıkıyor. Çok hassas bir sistem var, mükemmel yaratılmış. Evet. En ufak bir mutasyon gibi işte oksijen yetmezliği, bilirubin çökmesi olduğu zaman bir durum ortaya çıkıyor.
Bilhassa Allah... gelişme çağında yani anne karnında çok önemli.
Evet. Hocam devam edelim. Evet. Çocuklarda da görülebilen yine önemli, yani çok sık değil belki ama bilinen bir şey kekemelik oluyor bazen. Evet. Yani konuşma bozukluğu, konuşma zorluğu. Hı hı. Bunların sebepleri nelerdir ve nasıl tedavi edilebilir?
Şimdi kekemelik bütün tıbbın gelişmesine rağmen sebebi bilinmeyen bir olay.
Evet.
Burada çocuklarda aniden ağız, çene ve gırtlaktaki antagonist kas dediğimiz konuşmaya ters çalışan kasların ani spazmı ile ortaya çıkıyor ve hakikaten sebebi bilinmiyor. Bir ritim bozukluğu olarak değerlendiriliyor. Konuşma ritmindeki bir bozukluk ve erkek çocuklarda daha çok gözüküyor. Zaten kız çocukları erkek çocuklardan daha çabuk konuşuyorlar. Erkek çocukları biraz daha geç konuşuyor. Bu tip çocukların anamnezinde baskın ana baba karakteri, yani konuşmayan bir çocuğa çok fazla da üstüne gitmemek lazım. Bazen çocuk her şeyi normaldir ama geç konuşur. Genç konuşabilir. Siz bütün tetkiklerini yaptırdıktan sonra çocuk konuşacaktır. Eğer sizin verdiğiniz emirlere de uyum gösteriyorsa problem yok demektir. Zaten her şeyi duyuyordur ve en sonunda cevaplayacaktır. Genelde dediğim gibi erkek çocuklarda fazla görülüyor. Tedavisi tamamen bu ritmi yakalaması için ses terapistleri veya konuşma terapistleriyle çocuğun konuşma egzersizleri yapması. Çünkü kekeme insanlar çok rahat şarkı söyleyebiliyorlar ritim yakalayınca. Sebebi bilinmeyen bir olay, tedavisi de bu şekilde yapılıyor.
Evet, çok değişik. Allah tabii o şekilde bir durum yaratmış ama ileride tabii çok gelişmeler olur.
Olacaktır mutlaka. Evet, çok çalışma yapıyorlar. Neden? Kanaryaları bile inceliyorlar. Konuşma mekanizmasını nasıl yakalarız diye insanda ama şu anda kekemeliğin sebebi bulunmuş
değil. Sebebi bulunmuş değil. Tabii ses hayatımızda çok önemli bir rol oynuyor. Konuşma müthiş bir mucize.
Evet.
Değil mi? Ses tellerinin titreşimiyle kelimeler, anlamlı cümleler, hatta bir gramerle mükemmel bir konuşma ortaya çıkıyor. Evet. İşte şarkı, müzik var.
Evet.
Bununla ilgili rahatsızlıklar da tabii çok sayıda rahatsızlığı var aynı zamanda, değil mi? Ses tellerine yönelik. Onlardan bahsedelim isterseniz.
Şimdi sesle ilgilenenler sesi ruhun ifadesi olarak tarif ediyor. Sizin dediğiniz gibi insanın o andaki heyecanını, üzüntüsünü, sevincini sesle anlamak mümkün olabiliyor. Söylediğiniz gibi akciğerden gelen havanın ses telleri arasında titreşimiyle ses ortaya çıkıyor. Ama ağızda artiküle oluyor, konuşuyor. Dilimiz, dudaklarımız, dişlerimizle artiküle oluyor.
Çok kompleks hareketlerle,
Ve tabii ki konuşmada ayrı bir şekilde bizim entelektüel yapımızı ortaya koyuyor. Sesin hayatımızdaki önemi şu. Sizin gibi şimdi program yapıyorsunuz. Biz doktoruz, avukat var, şarkı söyleyen kişiler var, televizyonda spikerlik yapanlar var. Bunlar için birinci derecede önemli. Bunlardaki en ufak bir ses kısıklığı onların iş hayatlarını üst düzeyde etkileyebiliyor. Ama bazı insanlar da var ki hayatlarını vücutlarıyla kazanıyor. Onlarda da ses kısıklığı önemli bir hastalığın ilk belirtisi olabiliyor. Bu açıdan ses kısıklıklarını çok iyi değerlendirmek lazım. Bunların fonksiyonel sebepleri var. Yani çok fazla konuşanlar ve sesini kötü kullananlar da ses bozuklukları ikincil olarak bazı hadiselere sebebiyet veriyor. Bunlar toplumda ses teli nodülleri, ses teli polipleri olarak ortaya çıkıyor.
Nedir onlar hocam?
Bunlar ses telini kötü kullanmaya bağlı ve fazla kullanmaya bağlı. Ses telinin serbest kenarında ortaya çıkan kitlesel gelişimlerdir ki ses teli nodüllerinin tedavisi sesin iyi kullanılmasını öğrenmektir.
Evet.
Cerrahi değildir. Yani bu hastalar bu konuyla ilgilenen ses terapistlerinin tedavileriyle bir takım şan pedagogları da bu işe dönüyor şu anda. Bunu yaptığı yanlıştan kurtularak diyafragmasını geliştirerek, spor yaparak, akciğer kapasitesini arttırarak bundan kurtulabilir. Ama eğer fibrozleşme dediğimiz sertleşme, nasırlaşma olursa o zaman cerrahi olarak mikroskop altında ortadan kaldırılabiliyor. Polipler yine tek taraflı ses telinde çıkan kitleler. Bunların bir sapları var. Bunlar da daha çok sigara içenlerde ve sesini yüksek kullanan, bağıran, çağıran seyyar satıcılarda çok görülen ses teli hadiseleri.
Ameliyat olduğu zaman ne kadar etkisi oluyor? Yani sesini hemen kaybetme ihtimali var mı?
Yok. Evet. Yok. Mikroskop altında yapılıyor bu ameliyatlar. Genel anestezi altında ve bu sapları 12-16 büyütme altında elden kullanılan aletlerle kesilerek çıkartılıyor ve çıkarılan parça biyopsiye gönderiliyor. Histopatolojik tetkikleri yapılıyor ama hastanın sesi en kısa zamanda düzeliyor.
Evet. Tabii bir de şu konudan da isterseniz bahsedelim, uygun görürseniz. Ses kısılmasının bir mikrobik sebepleri olabiliyor.
Tabii.
Bir de reflü dediğimiz, yani mide asitinin kaçağına bağlı olan rahatsızlıklar görülüyor. Bunlardan da bahsedelim
tabii
mi?
Gırtlağa ait birçok hadise ses kısıklığı yapabiliyor. Mesela travmaları, gırtlağına kesici veya darp şeklinde bir darbe alması, ses tellerinin orada ödeme, kanamaya sebebiyet verebilir. Artı gırtlağın iltihapları, larenjit dediğimiz iltihapları, bunlar enfeksiyonlar sonucu olabilir. Trakea ve soluk borusu ve ses tellerinin iltihaplaması, bu da ses kısıklığı yapar. Reflünün de burada önemli bir etkisi var. Gelen asitin ses tellerini ve gırtlağın arka kısmının ve ses tellerinin arka kısmında oluşturduğu hasarla ses kısıklıkları ve ses telindeki bazı patolojik durumlar, kitlesel durumlara bir ortam hazırlayabiliyor. Bunu kulak-burun boğaz muayenesinde bir endirekt laringoskopide direkt olarak ortaya koyabiliyoruz. Bir reflüsü olduğundan şüphelendiğimiz hastaları gastroenterolojik muayeneye gönderiyoruz, evet. Veya yemek borusuna 24 saat oranın asiditesini ölçerek teşhisini koyuyoruz. Ve tedavisi olduğu zaman hastalar daha çok rahatlıyorlar. Ve seste meydana gelecek olayları da bir bakıma engellemiş oluyoruz.
Evet, enfeksiyonlar tabii kulak-burun boğazda çok geniş bir yer tutuyor.
Evet.
Sinüzit, evet. Bademcik iltihabı, boğaz iltihabı. Genel olarak bir bahsedelim, enfeksiyonlar çok sık görülüyor. Zaten yani şimdi kış aylarındayız, dışarıda evet. Hava çok soğuk. Bu soğuk havalarda özellikle üst solunum yolu enfeksiyonu dediğimiz, sizin böyle evet. Yani branşınıza giren enfeksiyonlar çok sık görülüyor. Hangileri nasıl tedavi edilmeli, nasıl yaklaşılmalı?
Şimdi üst solunum yolları enfeksiyonlarının %70'inde virüsler rol oynuyor, evet. Ve tabii günümüzde herkes kalabalık yerlerde çalışıyorlar. Birinin hastalanması hepsine bulaşmasına sebebiyet veriyor. Ve üst solunum yollarından giren enfeksiyonlar önce burunda burun içi mukozasını şişiriyor, burun içindeki etleri şişiriyor. Bütün kafamızdaki sinüs denen boşluklar, ki bunlar kafanın ağırlığını azaltan, içinde hava alan boşluklar ve bunların anatomik olarak bir ağızları var ve burun içine açılıyorlar. Evet. Eğer buraya gelen mikroplar vasıtasıyla burun içindeki mukozada bir ödem ve şişme olursa sinüslerin içine hava gitmiyor. O yollar tıkanıyor. Havasız ortamda burada mikroplar üremeye başlıyor. Ve bu da genizden akıntıya başlıyor. Bu akıntı geliyor, boğazımızı tahriş ediyor, öksürük yapıyor, trakeit yapıyor ve evet. Bir kısır döngüye giriyoruz. Tabii bunların başlar başlamaz hemen tedavisi günümüzde mümkün. Kulak burun boğaz hekimi tarafından bunlar antibiyotikler, dekonjestan dediğimiz ödem alıcı ilaçlar, burun damlaları ve ateş ve ağrı kesicilerle bir hafta içinde düzeltiliyor. Düzeltilmezse kronikleşebiliyor. Sinüslerdeki reaksiyonlar kronikleşebiliyor. Evet. Eğer bir hastaya bir haftadan fazla süren üst solunum yolu enfeksiyonu varsa mutlaka bir tomografik tetkikle sinüslerine bakmak gerekiyor. Eğer sinüslerinde ki bu enfeksiyon kronikleşmeye veya yüz tutuyorsa veya artıyorsa mutlaka minimum 3 hafta antibiyotik ve dekonjestan tedaviye devam etmek gerekiyor. Evet. 6 haftayı geçerse kronik sinüzitten bahsediyor. Bunlar ameliyata kadar gidebiliyorlar.
Ameliyat çare oluyor mu?
Çare oluyor. Evet. Endoskopik olarak sinüslerin burnu açılan ağızları genişletiliyor. Eğer burada polipler veya iltihaplı kitler varsa onlar alınıyor. Sinüs yolları tamamen serbestleştiriliyor ve hasta daha iyi oluyor. Tabii bu demek değil ki %100 bir daha hiçbir sinüzit olmayacak. Bu ameliyat başarılı geçmesine ve bu yolların açık olmasına rağmen bir mikropla karşılaşan kişiler yine üst solunum yollarında reaksiyon görebilirler. Ama evet, bu kadar ağır olmaz. En azından havalanma bozukluğu olmadığından, sinüslerin içine giren çıkan hava olduğundan kafada bir ağırlık hissetmezler. Kendilerini daha iyi hissederler.
Evet. Bu burun açıcı ilaçların herhalde belli bir süresi var. Bir de okyanus suyu falan tavsiye ediyorlar evet, bazen. Siz tavsiye ediyor musunuz onu?
Şimdi bu hastanın durumuna göre değişir. Evet. Bu dekonjestan dediğimiz damlalar, yani oradaki ödemi alan damlaların bir etkisi üst solunum yollarındaki, başta bahsetmiştik, siller aktivite dediğimiz kendi kendini temizleme fonksiyonu yapan mikrosilleri felce uğratıyor. Hem burnu açıyor ama bunları felce uğratıyor ve çok uzun sürede kullanıldığı zaman bu fonksiyonu bertaraf etmiş oluyor. O açıdan evet, alışkanlık yapıyor. Siz sıkmazsanız aradan 1-2 saat geçince bunun ikinci etkisi geliyor, rebound oluyor ve burun tekrar şişiyor, tekrar kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Onun oluyor için bu dekonjestan damlalar gerekli ilaçlar. Evet. Akut sinüzitte ilk başta kullanılması gerekli veya bir östökü disfonksiyonu, orta kulak iltihaplarında, ama 5-7 günü geçmemek lazım. Maksimum 5 gün kullanmak evet, lazım. Deniz suyu burayı dekonjest etmekte kullanıyoruz. Ama günümüzde eğer bu olayların altında yatan bir alerjik rinit dediğimiz burun alerjisi varsa, günümüzde burada bu alerjiye karşı cevap alabileceğimiz minimal kortikosteroid denilen, içinde steroid olan spreyler var. Hmm, bunlar evet, daha uzun süre kullanılabiliyor. 15-20 günde cevabı alıyorsunuz ve buradaki steroidler kana geçerek, yani bir kanda dolaşarak vücutta herhangi bir ters etkiye sebebiyet veremiyorlar. Vermiyorlar. Dolayısıyla uzun süre kullanılabilirler.
Evet. Tabii devam edelim. Boğazın enfeksiyonları, biraz önce bademcikten bahsettiniz evet, ama bir de farenjit denilen, anjin de denilebilen enfeksiyonları oluyor evet, boğazın. Evet. Onların tedavisinde nasıl davranıyorsunuz?
Şimdi farenjitte gene lenf dokusu farenjteki. Evet. Burada sebep varsa tedavisi kolay. Yani bir reflüsü varsa farenkse kadar, bu tekrar eden farenjitlere sebebiyet verebilir. Bir rinit dediğimiz burun iltihaplarından biri varsa oradan gelen akıntı evet, tahriş edebilir. Yine sinüziti varsa yine o akıntı tahriş edebilir. Eğer bunları düzeltirsek zaten hasta farenjit olmaz. Ama bunun haricinde bazı anatomik bozukluklar da var. Diyelim ki burnunun orta bölmesinin eğriliği var, deviasyon denilen. Bu tip insanlar gece yatınca yer çekimiyle bunların burnundaki konka denilen etlerin içine kan dolduğundan şişer ve nefes alamazlar. Burundan evet, nefes alamayınca ağızlarını açarlar. Ağızlarını açınca da farenjit olmaya eğilimleri olur. Çünkü burnun en önemli görevlerinden biri havayı filtre etmek, ısıtmak, nemlendirmek, öyle alt solunum yollarına göndermektir. Orada bu mekanizma çalışmadığı için, direkt hava ağza geldiği için farenjit olabilir. Bu tip şeyler düzeltildikten sonra farenjit olanlara da semptomatik tedavi yapıyoruz.
Evet.
Pastiller, nemlendiriciler.
Pastillerin faydası?
Nemlendirici pastiller evet, var. Onların faydası var.
Bu gargaraların faydası var mı?
Gargaraların da faydası var ama onları da 3-5 günden fazla kullanmamak lazım. Evet. Kurutucu ve tahriş edici etkisini tahriş, ortadan kaldırmak için.
Evet hocam. Kulaktan bahsettik. Bir de dış kulak yolunun enfeksiyonları olabiliyor. Böyle evet, ağrıyla da gelişebiliyor. Onlar da ne yapmak gerekiyor?
Dış kulak yolunun enfeksiyonları daha çok deniz mevsiminde görüyoruz. Evet. Havuzlarda ve denizlerde dış kulak yoluna kalan suların orada üzerinde mikro organizma üreyerek bir takım dış kulak yolunu şişirip ağrı ve tıkanıklığa sebebiyet veren hadiseleri. Mantarlar da bunlara rol oynayabiliyor. Bu direkt muayene ile ortaya konuyor. Bir de dış kulak yolunda kemik çıkıntıları olan insanlar var yapısal olarak. Biz bunlara egzostoz diyorlar. Bunlarda da sıvı kalması daha fazla mümkün ve yaz aylarında bunlar dış kulak yolu iltihabı geçirmeye yatkın oluyorlar. Burada kulak burun boğaz hekimi dış kulak yolunu iyice temizliyor mikroskop altında, ilaçlıyor ve dıştan topik damlalar ve ağızdan alınan antibiyotikler ve ilaçlarla bunu engelleyebiliyor. Ama evet, bence eğer sık dış kulak yolu iltihabı olan veya kulağında buşon dediğimiz kulağın kendi sekresyonunu biriken insanlar yaz tatillerine gitmeden bir kulak burun boğaz muayenesi olup dış kulak yollarını göstermesi lazım. Artı her şeyle kulağı kaşımamak lazım. Yani elimize bulduğumuz pamuk, firkete veya bir kürdanla. Çünkü orayı eğer leze edersek, bir yerini çizersek dış kulak yolunun
Evet.
enfekte olması çok kolay olur. Dış kulak yolu da kemiğe yapışık ve çok ağrılı bir bölgedir cildi oranın. Hemen çok fazla ağrı yapar. İnsanı rahatsız eder, tatili bozar. O açıdan tatil öncesi bu tip şikayetleri olanların kulaklarını gösterip tatile gitmesinde fayda var.
Evet. Banyodan sonra bu pamuklu kulak çöpü kullanmayı tavsiye ediyor musunuz?
Şimdi bunu içeri kadar sokmamak lazım.
Evet.
Yani hemen dış kulak yolunun dışını kurulamak lazım. Uzaktan bir kurutma makinesiyle dış kulak yolunu kurutmakta fayda var. Ama içeri sokarsanız eğer bir kir varsa bunları zarın üstüne itersiniz. Ve bir müddet sonra 2-3 kere yaptıktan sonra bu sefer kulağınız tıkanır. Gene hekime gitmek zorunda kalırsınız. En dışarıyı temizlemekte bir zarar yok. Ama içeri sokmamakta
Bu
fayda var.
bazen olabiliyor. Sabun kaçtığı mesela şampuan veya sabun kaçtığı oluyor içeri. O nasıl çıkartmak gerekir? O ne
Onu
yapmak
valla
gerekir?
kurutma makinesiyle kurutmak lazım. Şöyle kulağı yukarı dışarı doğru çekip dış kulak yolunu düz hale
Evet.
getirip kurutma makinesiyle kurutmak lazım. Tabii bu söylediğinizde dış kulak yolu iltihaplarında rol oynayan bir faktör.
Evet.
Klorlu sular, şampuanlar, bazı yatkın kişilerde bu dış kulak yolu iltihaplarına sebebiyet
Evet.
verebiliyor.
Hocam tabii sizin sahanıza giren birkaç tane de çok önemli belirti var. Onların sebebi olduğu hastalıklar var. Daha doğrusu sonucu olduğu hastalıklar var. Kulak çınlaması, baş dönmesi, tabii işitme kaybı. Bu rahatsızlıklardan bahsedelim mi sıklıkla
Tabii.
görülenlerinden?
Şimdi kulak çınlaması da
Evet.
büyük problem. Ve bazı insanları intihar etmeyi düşündürmeye kadar giden bir problem. Çok çeşitli sebepleri var. Sebebini bulamadığımız vakalar kötü. Yani en önemli sebeplerinden biri iç kulaktaki işitme kayıpları. Bu algılama kayıpları. Burada iç kulaktaki hücrelerin hassasiyetlerini kaybettiği için buradan çıkan anormal ses deşarjlarını hastanın özellikle sessizlikte duyması bir problem. Bir takım ilaçlarla çözmeye çalışıyoruz. Önemli olan burada çınlamaya sebebiyet verecek bir organik bir hastalık var mı? Nedir bunlar? Bir damarsal bozukluklar olabilir. İç kulakta işitme sinirinin beyinden iç kulağa girdiği yerdeki bir takım tümörler olabilir ki bunlar büyüyerek kafa içine kadar gidebilirler. Bunları ekart etmek lazım. Yani çınlaması olan bir hastaya önce bir kardiyolojik dahili muayene, daha sonra kulak burun boğaz işitme testleri ve beyin MR'ı çekerek, nörolojik muayeneyle birleştirerek onu tedavi etmeye gitmek lazım. Vertigo Latince baş dönmesi yani
Evet.
Türkçesi baş dönmesi. Bu da birçok hastalığın ilk belirtisi olabiliyor. Ama kulak burun boğazla ilgili olarak dediğim gibi bu kafa içinde iç kulak yolundaki tümörler yine iç kulağın basıncının artarak bizi deniz tutması gibi krize sokan Meniere hastalığı denen bir hastalık var ki sebebi bilinmeyen besin alerjisi denilen veya bazı kişilerde olan iç kulakta bizi dengede tutan yarım daire kanallarındaki sıvı basıncının ani olarak artması ve hastanın başının dönüp bulantı kusmayla krize girmesiyle oluşan bir hastalıkta. Bu da yine kulak burun boğaz odyolojik ve iç kulak tetkiki dediğimiz denge testleri ENG denilen ve günümüzde video ve bilgisayarla komplike edilmiş bir testten ortaya konuyor. Ayrıca bizi dengede tutan kristaller var iç kulakta. Bunların oynaması taşlarım oynadı diyor hastalar buna. Bunlar da bir takım manevralarla ortaya konarak baş dönmesini, kulaktan gelen baş dönmesinin tedavisi mümkündür. Tabii ki baş dönmesi olan bir hasta, çınlaması olan bir hasta, iç kulakla ilgili bu problemleri olan hastaların bir check-up'tan geçmesi
Evet.
lazım. Bu dahili muayene olacak, nörolojik muayene olacak ve kulak burun muayenesi olacak.
Bu birçok yerde satılan ilaçlar var. Onların faydası oluyor mu? Meklozin gibi mesela tıbbi adını söyledim de yani bu tarz ilaçların bu baş dönmelerinde.
Eğer bir sebebi varsa mesela uzun
Evet.
süre baş dönmesi için ilaç kullanan hastalar var. Halbuki kristal oynaması rahatsızlığı var. Başın hareketiyle pozisyon olarak başı dönüyor veya yatakta dönerken. Bunlar o ilacı boşu boşuna kullanıyor denge merkezini baskı altına. Üstelik şikayetlerini arttırıyor. Çünkü denge sistemini baskı altına alıyor bu ilaçlar. Bunların mutlaka kulak burun boğaz hekimi tarafından görülmesi lazım. Çünkü basit manevraları var. Hangi kanala
Evet.
girmişse ona göre bunlar Kızılderililerden kalma manevralar günümüzde çok bilimsel olarak kullanılıyor ve problemi hemen çözüyor.
Hemen hızlı
Evet.
diyorsun. Evet. Hocam devam edelim. Mesela bu benim de sahama giriyordu. Akustik nöronom diye böyle
Evet.
bu işitme sinirinin yani
Evet.
bir de denge siniri var. Orada çıkan bazen iyi huylu böyle
Evet.
küçük kitleler oluyor. Bunların yaptığı işte kulak
Biraz
çınlaması,
evvel
evet işitme
söylediğim
evet.
buydu yani.
Evet.
Bu tek taraflı olarak işitme kaybı yapıyor,
Evet.
algılama kaybı yapıyor ve kulak çınlamasıyla ortaya çıkıyor. Nadir görülüyor esasında ama günümüzdeki tıbbın olanakları bunun teşhisini çok çabuk koyduruyor artık. Eskiden daha
Evet.
zordu. İşitme testleri yapılıyor ve ortaya konuyor. Diyelim ki odiyolojik olarak tek taraflı kayıp varsa BERA denilen bütün işitme yollarını sağlamlığını veya buradan beyne giden işitmenin sesin elektrik akımına dönüp beyne giden yollarını inceleyen bir test var. Bunda gecikme görüyorsunuz. Daha sonra MR çekiyorsunuz. İlaçla MR çekiyorsunuz ve bunu görüyorsunuz.
Evet.
Bu çok yavaş ilerleyen bir tümör. Bilhassa siz de biliyorsunuz. İleri yaşlarda çok yavaş ilerliyorsa senelik kontrollerle herhangi bir şey de yapılmıyor ama tedavisinde en fazla şu anda gamma knife kullanılıyor.
Evet.
Evvelden yine açan ekipler var. Açıp iç kalak yolundaki kitleyi çıkarıyorlar ama öyle bir yerde ki oradan hem denge siniri, dengeyle yüz siniri hem de yüzünün mimik hareketlerini veren yüz siniri geçtiği için işitme siniri de orada.
Evet.
Cerrahi müdahale sonucu kalıcı işitme kayıpları
Hemen
olabilir.
olabiliyor.
Tabii ki bu iyi ellerde yapılması gerekiyor. Ben bunun cerrahisini yapan birisi değilim. Yani iç kulak cerrahisi yapmıyorum. Ama iç kulak cerrahisi yapıp bunu seri halinde yapan insanlara bu ameliyatı olmak gerekiyor. Komplikasyonları
Çok
fazla.
fazla, evet. Bir konu daha var, o da önemli. Mesela bazen oluyor, siz daha iyi bilirsiniz tabii. Uyanıyor, işitme kaybı. Yani o
Ha.
tarafta veya bir işte nasılsa işitmediğini fark ediyor.
Evet.
Böyle durumlarda ne yapmak lazım?
Buna tıpta biz akut işitme kaybı
Evet.
diyoruz. Ani işitme kaybı diyoruz. Sebebi belli değil. İç kulağı tek bir damar besliyor. Bunun tıkandığı veya virüslerin burada etki ettiği söyleniyor. Ama böyle bir hastaya hemen bir odiyolojik tetkik yapılıyor. İşitmesine bakılıyor. Orada işitme kaybının seviyesi saptanıyor. Çok tedavi modaliteleri var. Yani 30 yıldır değişen bir sürü tedavi var. İnternete bu hastalar çok girdiği için görüyorlar ama günümüzde steroid tedavisi dediğimiz kortizon tedavisine en fazla bu cevap veriyor. Bunun dozu hekim tarafından tayin ediliyor ve bu olay olduğunda ilk 7 gün içinde, ilk 10 gün içinde müdahale etmek lazım
Evet.
hastaya ve büyük bir çoğunluğu düzeliyor. Bunun yanında hiperbarik oksijen tedavisi dediğimiz bir oksijen odasında %100 oksijen solumak, en uç arterlere ve bölgelere kadar oksijenin gitmesi bunun tedavisinde kullanılıyor. Ve hangisinin çok başarılı olduğu belli değil ama kortizonun başarılı olduğu kesin.
Evet.
İlk 7 gün içinde bunun tedavisine başlanıyor. 10-15 gün içinde tedaviye cevap alınmazsa kortizon direkt orta kulağa da verilebiliyor. Transtimpanik müdahale olarak. Oralara enjeksiyon yapıyoruz. Hastanın işitmesini geri getirmek için. Benim kendi tecrübelerime göre total kayıpların çok azı düzeliyor. Total hepsini.
Evet.
Ama orta derecede, ortanın üstünde olan kayıplar düzeliyorlar.
Evet.
Buna akut işitme kaybı diyoruz. Ve kulak burun boğaz acillerinden biri.
Evet. Tabii çok önemli bir konu. Onu aslında en sona bıraktık. Kanserler her
Evet.
dokunun olduğu gibi,
Evet.
her sahanın olduğu
Evet.
gibi kulak burun boğazın mesela boğaz yollarının önemli kanserleri var. İsterseniz biraz
Biraz
da bunlardan bahsedelim.
evvel ses kısıklığını
Evet.
bahsederken dedim sesini kullanan için önemli bir belirti olabilir ama sesini kullanmayan için de önemli bir hastalığın ilk belirtisi olabilir ki gırtlak kanserleri bunlardan
Evet.
biridir. Gırtlağımız genelde 3 bölümdür. Orta bölümü, üst bölümü, alt bölümü. Gene ses tellerini tutan kanserler ilk belirtileri ses kısıklığıdır. Bunun sebepleri arasında birinci sebep sigaradır.
Evet.
Bugün ortaya konmuş sigara içmeyen bir insanda gırtlak kanseri görülme olasılığı çok çok çok düşüktür. İkinci sebebi alkoldür. Alkol insana kanserojen etki etmez ama bizim kokarsinojen dediğimiz vücut direncini immün sisteme yaptığı negatif etki ve alkolle sigarayı beraber alırsanız sigaradaki kanserojen maddelerin çözünümünü arttırdığı için gırtlak kanserinde rol oynar. Tedavisi vardır. Sesik kısıklığında sigara içen insanların hemen bir hekime başvurması lazım. Direkt olarak görülebilir kanser dokusu. Gerekli tespitler yapıldıktan sonra cerrahi veya radyoterapi ile tedavi edilir veya ikisinin beraber kullanımı ile tedavi edilebilir. Bütün gırtlağın alınması gereken durumlar vardır. Ama son yıllarda organ koruma ön plana geçtiği için bir takım tedavi modaliteleri de tıbba girmiştir. Ama bir insan eğer total olarak gırtlağını alınması gerekiyorsa da her türlü yaşamak bana göre iyidir. Buna da kabul etmesi lazım. Burada devamlı kalıcı bir deliğin olması bazı hastaları bu tip tedavilerden kaçırıyor. Ondan sonra da geri dönülmez yola götürüyor. Tabii ki buradaki en önemli faktör konuşması. Evet. Bir insan gırtlağı almadan da konuşabilir.
Evet.
Bunu da burada belirtmek isterim. Cerrahiden sonra total gırtlağı alınan kişilerin gırtlak arka kısımlarına ufak bir protez konarak başta da sizin de söylediğiniz gibi akciğerden gelen bir havayı ses halinde biz ağza getirebilirsek ağızda şekillendirebiliriz, artiküle edebiliriz. Ama dilimiz total yoksa konuşmamız kimse anlamaz. Ses çıkarırız ama bu açıdan bu tip müdahaleler yapılabilir. Artifisyel larenks dediğimiz dışarıdan uyarı veren aletler konarak bu ağızda artiküle edilebilir. Hiçbir alet takmazsanız mideden gelen havayla vantrokların konuştuğu gibi yemek borusu sesiyle hasta konuşması öğretilebilir. Bunlar gırtlak olmadan da insanın konuşabileceğinin delilleridir. Evet. Evet.
Dil ve ağız kanserleri hangi sıklıkta görüyorsunuz?
Onları da kulak burun boğaz sahasına bilhassa bizim ülkemizde Akdeniz ülkelerinde ki bunların etiyolojik sebeplerinden biri yine sigara, tütün çiğneme, ağız hijyenine iyi bakılmaması, ağızdaki kırık dişlerin kronik tahrişleri bunları meydana getirebiliyor. Ülkemizde çok evet. görülüyor. Bunlar da cerrahi ve radyoterapiyle tedavi ediliyor. Bu açıdan halkımızın ağız hijyenine çok iyi bakması lazım. Günde en az bir kere dişlerimizi fırçalamamız lazım. Kronik tahriş yapan dili, dudağı, yanağı, değen dişler varsa bunların tedavisi gerekiyor. Hakikaten son yıllarda kanser oranları çok arttı. İnsanlar kanserojen maddelerle çok fazla karşı karşıya geliyor. Bir de buna biz kendimiz sigara veya tütün çiğneyerek alkol olarak yol açmamamız gerekir.
Tabii önemli bir bölümde travmalar. Yani insanın herhangi bir sebepten burnunun kırılması, çene, yüz travmaları. Evet. Bunlar da sizin sahanıza giriyor.
Bunlar bizim sahamızda maksilofasyal cerrahiyle evet. uğraşan arkadaşlar yapıyorlar. Kulak burun boğazda. Ben burun travmalarından biraz bahsedeyim. Evet. Bunlar da tabii daha çok kavgalarda veya kazalarda oluyor. O anda düzeltilirse ileride bir ameliyattan hastayı kurtarabilir. Çekilecek basit grafilerle kırıklar tespit edilir. Lokal anesteziyle bunlar repozisyon dediğimiz eski pozisyonuna verilip çok güzel atellerle tespit yapılabilir. Burnu kanıyorsa hastanın tamponlarla burun kanamaları durdurulur. Burada tabii göz etrafındaki, orbita etrafındaki kırıklar da önemli. Çünkü görme kaybına, göz hareketlerine sebebiyet verdiğine. Bunların bu travmalardan sonra rutin radyolojik tetkikleriyle tespit edilip mini plak dediğimiz vidalarla, titanyum plaklarla bunlar çok rahat tedavi edilmekte cerrahi olarak.
Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Teşekkür Hakikaten ediyorum. Çok geniş bilgi verdiniz. Evet. Çocukluk hastalıklarıyla başladık.
Evet.
Çocuklardaki çocukluk çağının en sık görülen hastalıkları, evet. Orta kulak iltihabı, bademcik iltihabı, ondan sonra enfeksiyonlar, ses işitme bozuklukları, evet. konuşma bozuklukları onunla devam ettik. Kekemelik. Sonra yetişkinlerdeki hastalıklarla devam ettik. Enfeksiyonları, kanseri anlattınız.
Evet.
Travmalarını anlattınız. Maşallah.
Sağ olun.
Allah hakikaten çok güzel yaratmış. Hastalıklar da özel yaratılmış.
Evet.
Doktor da şifaya vesile oluyor.
Evet.
Bugün de inşallah programımızın sonuna geldik.
Teşekkür ederim.
Profesör Mehmet Tınaz'la birlikteydik. Profesör Mehmet Tınaz hocamız Türkiye'nin en önde gelen kulak burun boğaz uzmanlarından. Şeref verdiniz. Sizi tekrar ağırlamak isteriz.
Sağ
daha
olun,
geniş bilgi vermek
inşallah.
İçin. Çünkü uluslararası seyrediliyor. Her taraftan dinleyiciler var. Mesajlarımız da gelecektir.
Evet.
Bu akşam da programımızın sonuna geldik. İnşallah gelecek hafta yeni bir konukla beraber olmak üzere herkese iyi geceler diliyoruz.